Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Modern Dünyada Vefa başlıklı yazıyı sunacağız. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı üzen bir hadise üzerine şöyle buyurmuştu. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Size tebliğ ettiğim zaman insanlar bana, sen yalancısın dediğinde Ebu Bekir, doğru söyledin dedi ve bana canıyla, malıyla yardımcı oldu. Siz arkadaşımı bana bırakırsınız değil mi buyurdular ve bu sözü iki veya üç kere tekrar ettiler. Ebu Derda devamla der ki, bundan sonra Resulullah'ın hatırı için Ebu Bekir'e hiç eziyet edilmedi. Fahri Kainat Efendimiz'in Hazreti Hatice annemiz hakkında da benzer bir methu senası vardır. Ona karşı vefası sebebiyle kestiği kurbanlardan Hazreti Hatice'nin dostlarına da gönderirdi. Yetim olarak dünyaya gözünü açan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine anne babalık edenlere karşı hep vefa göstermiştir. Yengesi Fatıma binti Esed'in cenazesinde, annemden sonra annemdi diyerek kendi elleriyle kabrine yerleştirmiştir. Süt annesine zor günlerinde büyük bağışlar yapmıştır. Peygamber Efendimiz yüksek ahlakı sebebiyle, kötülük gördüğü kişilere karşı bile iyilik yaparak gönüllerini yumuşatırdı. Gördüğü iyiliklere mutlaka en güzel şekilde mukabele ederdi. Kendisine hediye gönderenlere eline imkan geçtiği anda kat kat fazlasını gönderirdi. Sadece kendisine değil, müminlere karşı iyilik yapanlara da vefa gösterir, karşılığını öderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine risalet verilmeden önce dahi birine söz verdiği zaman sözünde durur, anlaşma yaptığı zaman ahdine sadık kalırdı. El Emin unvanıyla tanınan Peygamberimizin ahlakı hakkında ona iman etmeyenler bile söyleyecek kötü bir söz bulamazlardı. Bizans Kayseri Heraklius'a Peygamberimizin İslam'a davet mektubu ulaşmıştı. O da Peygamberimiz hakkında bilgi toplamak için o sırada henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan'ı çağırıp bazı sorular sordu. Bu sorulardan biri de onun bir söz verip de sözünde durmadığı olmuş mudur sorusuydu. Ebu Süfyan, hayır olmamıştır demekten başka çare bulamamıştır. Vefa insanı sorumlu hissettiren manevi bir bağdır. Bir kişinin verdiği söze, yaptığı sözleşmeye veya beraber yola çıktığı, işbirliği yaptığı kişilere karşı kendini mesul hissetmesidir. Vefalı insan, sorumlu insandır. Kendisine ümit bağlayanları yüzüstü bırakamaz. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıfları sayılırken ve öyle kişilerdir onlar ki, emanetlerini ve ahitlerini gözetirler, riayet ederler buyurulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, konuştuğu zaman yalan söylemeyi, emanete ihanet etmeyi ve ahde vefa göstermeyi münafıklık alameti olarak vasfetmişti. Bugün dünyevileşmenin her yandan çepeçevre kuşattığı genç nesiller vefa hakkında ne biliyor ne düşünüyor. Her bakımdan mekanikleşen, katılaşan bir dünyada yaşıyoruz. Çalışma hayatı, eğitim sistemi ve hatta özel hayatı düzenleyen hukuk sistemi Müslümanları dahi etkiliyor. Farkına varmadan daha maddiyatçı, hesapçı ve katı kalpli kişilere dönüşüyoruz. Bizi her yandan kuşatan modern dünya, ferdiyetçiliği yüceltiyor ve hayatını istediğin gibi yaşayabilirsin diyor. Para, şöhret, makam, kariyer, başarı hayatın gayesi gibi gösteriliyor. Başarılı olmak istiyorsan önüne çıkan fırsatları kaçırmamalısın gibi telkinlerde bulunuluyor. yabancı ülkelerin verdiği burslara, sunduğu fırsatlara atlayanlar, varlığına sebep olan vatana, millete, ana babaya, kendine imkanlar sunan vakıf veya derneklere bağlılık duymak, kendisine ümit bağlayanları yarı yolda bırakmamak, birlikte yola çıktığı kişilere vefa göstermek gibi bir mesuliyeti hatırlarına bile getirmiyorlar. İstiklal şairimiz Mehmet Akif, "Vefa artık sadece İstanbul'da bir semt adı" demiş bir zamanlar. Onların zamanında okul arkadaşları birbirlerini zor zamanlarda arayıp sormadığı takdirde sitem ederlermiş. Kendisinin de Hasan Tahsin isimli arkadaşına verdiği sözü tutmak için vefatından sonra yetim kalan çocuklarını sahiplenmesi meşhurdur. Eskiler bir fincan kahvesini içtikleri bir ahbabın 40 yıl hatırını sayarlarmış. Şimdiki hali görselerdi ne derlerdi acaba? Eskiden eş dosttan beklenen vefayı, şimdi aynı yastığa baş koyan eşler, aynı ana babadan doğan kardeşler göstermez hale gelmiş. Hatta onu kanıyla, sütüyle besleyip, bakıp, koruyup, kollayıp o günlere getiren anneler, yıllarca elin günün ağız kokusunu çekerek çalışıp çabalayan, kazancını ailesine getiren babalar aranıp sorulmaz olmuş. Böyle olunca batıda insanlar en tabii bir his olan neslini devam ettirme arzusunu bile kaybetmiş. Biz de onların arkasından gitmeye devam edersek sonumuz farklı olmayacak. Yeni yetişen nesillere vefayı nasıl öğretebiliriz? İşimiz zor. Çünkü teknolojinin içine doğmuş bir nesil. İnternete bağlanabilen dijital araçlar onlara öyle bir özgürlük duygusu yaşatıyor ki, istediği kişiyle bir tıkla arkadaş oluyor, bir tıkla bağ koparıyor, engelliyor. Okulunu, mesleğini tercih ederken, çalıştığı işi, oturduğu semti, hatta hayat arkadaşını seçerken hesapçı duygularla hareket ediyor. Öğrenim hayatı da oldukça mekanik cihazlar vasıtasıyla değerlendirilen test usulü imtihanlara girip sayıyla ifade edilen puanlar alarak okulu bitiriyor. Yıllarca eğitim görüp de bir öğretmeniyle bile şahsiyetinden, ahlakından örnek alacak kadar insani münasebet yaşamayan bir nesil. Onlara kızmaya da hakkımız yok. Çünkü onların böyle yetişmesinin asıl sebebi dünya hayatının kazanç ve konforunu hayatın tek gayesi gibi gösterenler. Vefa ve sadakatin kalmadığı bir dünyada medeniyet diye bir şey olur mu? Kimse kimseye güvenip bir işe girişir mi? Bir yola çıkar mı? Güç ve yeteneklerini birleştirmek için şirket kuran ortaklar, birlikte manevi gayelerle vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu ve benzeri teşekkül oluşturan gönüldaşlar, ister istemez yoldaşlarından vefa beklerler. Birlikte yola çıkan yoldaşların birbirine vefa göstermemesi moralleri bozar, çalışmaları akamete uğratır. İnsanlar ancak ötelere dair bir iman ve manevi şekle fani dünyadaki başıboşluğun rahatlığını bozmaya yanaşabilir. Bu sebeple maneviyatın olmadığı yerde vefa olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o iman sayesinde Rabbi ile arasındaki ahde vefa gösterdi. Hem bu kolay bir vazife de değildi. Kendisine nazil olan ayetleri insanlara korkmadan, çekinmeden ve bir harfini bile değiştirmeden tebliğ etmek. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu vazifesini yerine getirirken hayatını tehlikeye attı. Pek çok sıkıntıya katlandı. Kendisine yapılan hiçbir vaat ve teklif karşısında en ufak bir tereddüt göstermedi. Mal, makam, kadın gibi vaatlere karşı sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz de Rabbimin verdiği vazifeyi yerine getirmekten vazgeçmem dedi. Peygamberimiz böyle vefalı olunca Rabbi ona vefalı oldu ve sadık müminlerle yardım etti. Sahabe-i kiram, Peygamberimizin izinde Allah'ın emir ve yasaklarına teslim oldular. İnfak ve cihat gibi nefse zor gelen emirlere dahi itaat ettiler. Kur'an-ı Kerim, ashab-ı kiramın ahitlerine olan sadakatlerini şöyle bildirmektedir. inananlardan öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat etmiş, kimisi ahde vefa gösterip canını vermiş, kimisi de şehitliği beklemekteydi. Nihayetinde, "Bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü tutayım." buyuran Rabbimiz, o ahdine vefa gösteren Resulüne ve ashabına vaadini yerine getirdi. Onlara daha önce hiçbir peygambere ve ümmetine nasip olmayan bir başarıyı bu dünyada nasip etti. Elbette bunun mükafatını ahirette de verecek inşallah. İslam ahlakının özü, hem Rabbimizle olan ahdimize hem de kullarına verdiğimiz sözlere ve sözleşmelere vefa göstermek. Bu ahlakı örnek olarak, örnek bir hayat yaşayarak gelecek nesillere de öğretmemiz lazım. Ne kadar zor olsa da. Allah'a kul olduğumuzu iddia ediyorsak, zorumuza giden durumlarda dahi kulluk ahdimize bağlı kalmalı ve beraber yola çıktığımız mümin kardeşlerimizi de asla yarı yolda bırakmamalıyız. Eğer biz de peygamberler ve salih müminler gibi sözümüze sadık ve vefalı olursak, Allah Azimüşşan da bizden yardımını esirgemeyecek ve mutlaka ümit ettiğimiz mükafatı verecektir. İnşallah. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Modern Dünyada Vefa başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenler. Ve bir başka yazıyla devam edelim yine Yüz Akı dergisine. Bu kez Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Tabiatı Tefekkür ve Biz başlıklı yazısını sunacağız. Bilindiği üzere tabiatın coştuğu bir yaz iklimindeyiz. Mevsimlerin farklılaşması bizim için ne büyük bir ferahlık vesilesi. Ol dediği her işi, yarattığı her şeyi kulları için en mükemmel bir şekilde düzenleyen Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar dileyerek başlayalım. Bu ayki yazımızda biraz tabiattan bahsetmektir niyetimiz efendim. Tabiat ve güzel fiziki ortamlar, insanların ruh halini şekillendirmekte kalmayıp, insanın davranışlarına da farklı bir biçim getirir. Tabiattaki canlılık, iç aleme ve davranışlara neşe bahşeder. İnsanın problemleriyle başa çıkmasında rahatlama seansları olarak görülebilecek olan tabii mekanlar, tabiatta iç içe olma, kişiye büyük rahatlıklar sağlar. Ve yine insanın tabiatla birlikteliği kişiye adeta psikolojik destek oluşturur. Dolayısıyla insanla tabi ortam arasında karşılıklı münasebet söz konusudur. Kirlenen ruhlar tabiatla temizlenir, yorulan zihinler tabiatla zindelik kazanır, karma karışık beyinler tabiatla arı duru saf hale gelir. Fert ve çevre arasındaki bu inanılmaz irtibat, hayatın inkar edilemez gerçeğidir. Tabiatın, insan hayatı üzerindeki derin etkisi bir hakikattir. Güzel bir tabiat ortamının insan davranışlarında tesiri anlıktır. Yani tabiat, insanın ruh halini de, fiziki halini de çabucak etkiler. İnsanın ahenkli yapılanmasında tabiat ehemmiyetli bir müessirdir. Dolayısıyla tabiat, kişinin hislerinde, duygularında olumlu yönde değişkenlikler oluşturur. Bu şekildeki ortamlarda bulunan insanların davranışları da müsbet yönde şekillenir. Çevre, varlıkların gelişimini ve yaşayışını etkileyen dış şartların toplamıdır. Tabiat mefhumu, çevre içinde tanımını bulur. İnsanla fiziki çevresi arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Böylesi bir etkileşimde fert, çevresini değiştirirken, çevresi de onu pek çok yönlü değiştirir ve dönüştürür. Bu sebeple insan davranışlarında arka plan olarak çevre önemlidir. Mesela düzensiz, dağınık, karışık mekanlar insanı menfi etkiler, sıkar, bunaltır ama temiz, düzenli, ferah ortamlar insanın psikolojisini olumlu yönde etkileyerek kişiyi rahatlatır, huzurlu kılar. Bilindiği gibi insanlarla madde arasında sürekli bir enerji alışverişi bulunur. Bu etkileşim insanın hem fiziki aleminde hem de iç aleminde söz konusudur. Bir yemek kokusu nasıl aç insanda uyarıcı olursa, zihni, bedeni olarak da yorgun insanda tabiat aynı uyarıcı etkiyi oluşturur. İnsanlar ancak tabiatla baş başa kalarak dinlenir. Çiçeklerin, ağaçların kokusu içini açar, onu ferahlatır, zinde yapar. Tabiattaki ahenk, insanın iç alemine de farklı bir ahenk getirir. Bunaltısını giderir, derdini, sıkıntısını unutturur. Güzel tabiat, psikolojik olarak insanı pozitif etkiler. Yüce Yaratıcı tabiatı ne muhteşem yaratmıştır. Gücün, büyüklüğün, erişilmezliğin işareti olan dağlar, gündüzün, aydınlığın, ışığın işareti olan güneş, aslın, varoluşun, en son dönüşün işareti olan toprak, insanı farklı alemlere daldıran, iç sıkıntısını gideren, zihin karışıklığını düzelten deniz, ne eşsiz güzelliklerdir. İnsan ve tabiat arasında bir zevk ve lezzet paylaşımı vardır. İnsanı dinlendiren yeşillik ağaçlar, içi sevince boğan çeşitli çiçekler, kokusuyla iç ferahlatan gül ne güzeldir. Işıl ışıl açan çiçekler, farklı renk ve kokudaki güller ve sümbüller. Çiçekler, umudun, sevincin, güzelliğin sembolüdür. Rengarenk, çeşit çeşit halleriyle, ıtır ıtır kokularıyla tüm çiçekler, güller gönlü dinlendirir, ahenklendirir, içi sevince boğar. Cıvıl cıvıl kelebekler, böcekler, kuşlar, meleşen kuzular, akasyalar, hanımeliler, çınarlar, ıhlamur ağaçları, portakal ve nar çiçekleri, bağlar, bahçeler, ormanlar. Yeşilin tüm tonları güzel. Yeşile bakmak insanı dinlendirir. Şırıl şırıl akan dereler, nehirler, göller, denizler, gökyüzü maviye doyurur bizi. Dinlenmek için adeta onları doyasıya yudumlarız. Dağların heybetli, mor, gri, kahve vesaire renk cümbüşü sergilemesi ne asalet ne yükseliş. O yükseklerde iç aydınlatan küme küme bulutlar umut aşılar insana. Gündüzler muhteşem tabiatın güzelliklerini bize aydınlıkta net olarak sunarken geceler de güzel. Geceyi aydınlatan ay, adeta karanlık sinmiş yüreklerin üzerindeki karalığı hafifçe kaldırarak gönlü uyandırır. Ya karanlık gecede bir pırlanta gibi parlayan yüreklere adeta bir ümit ışığı olan o sayısız yıldızlar, Samanyolu ve diğer galaksiler eşsiz, farklı, bambaşka bir alem sunar insana. Oksijen deposu ağaçlar bedenimize taze kan koyar. Onların o yemyeşil, çeşit çeşit latif ve güzel görünüşleri yıkık ruhlara ayrı bir canlılık kazandırır. Çevreye karşı çok hassas olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, çevrenin ağaçlandırılarak yeşillendirilmesini hep teşvik etmiştir. Kendi elleriyle sayısız hurma ağacı fidesi dikmiş ve şu meşhur hadisi bizlere miras bırakmıştır. Kıyamet kopmak üzereyken elinde bir fidan bulunan kimse imkan bulursa onu diksin. Böylece iki cihanın sultanı Peygamber Aleyhisselam, insan hayatının vazgeçilmez nimetlerinden birisi olan ağaç dikmenin önemini, dolayısıyla adeta çevrenin ehemmiyetini insanlara ilan etmiştir. Tabiattaki temiz hava, kirlilikten bunalan iç organlarımıza rahatlık ve zindelik sağlar. Tabiat, insana sevgi ve mutluluk çağrıştırır. İnsan tabiatla baş başa olduğunda bütün dertlerinden sıyrılır, farklı alemlere girer. Böyle hallerdeyken insan kendini rüyalar ülkesinde sanır. Tabiat, insanda oluşan menfi enerjileri pozitif hale çevirir. Ruhi birikintilerden kurtarır. İnsan tabiatta beraberken üzerindeki menfi yükleri atar, rahatlar. Tabiatla birliktelik insana adeta ruhi bir tedavi yöntemidir. Dertli, sıkıntılı, kasvetli ortamlardan tabiata gelen insanlar kendilerini adeta tüy gibi hafiflemiş hissederler. Tabiatın içindeyken insan güler, söyler, neşelenir, gözleri parlar, içi umutla dolar. Kısacası tabiattaki ahenk ve güzellik insanın iç alemine de ahenk getirir, içindeki çirkinlikleri güzelleştirir. Allah Teala, insanın önüne kainattaki bu eşsiz güzellikleri görmesi, seyretmesi, dinlemesi, tefekkür, hatta teşekkür etmesi, hak ayetlerini daha iyi idrak etmesi için adeta güzelliklerle bezeli bir ziyafet sofrası sermiştir. İnsanın bu sonsuz, sınırsız ikramı ve ihsanı bol, çok lütufkar Rabbine ancak hamd etmesi gerekir. Cenab-ı Hak yarattığı bu muhteşem güzelliklerin hepsini belli bir düzen ve denge içerisinde var ederek bizlere bahşetmiş ve nitekim şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır buyurmuştur. O gökten su indirendir. Her bitkiyi onunla bitirdik. Ondan bitirdiğimiz yeşilden birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmaların tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkardık. Ürün verdiklerinde ürünlerine olgunlaşmalarına bir bakın. Bunlarda insanlar için şüphesiz deliller vardır. Cenab-ı Hak, İnsanlar ve diğer canlılar istifade etsinler diye suyu, gökyüzünü, ağaçları, güneşi, ayı, ekinleri, bitkileri, sebze ve meyveleri yaratmıştır. Hepsi biz insanlar içindir. Onlar, üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişizdir bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur. Allah'a yönelen her kulağa gözünü açmak ve ibret vermek için yeryüzünü yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel türden yetiştirdik. Gökten bereketli bir su indirdik. Kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli ekinler, küme küme tomurcukları olan boylu hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltilmesi de böyledir. Böylesine her şeyi açık ve net bir şekilde yaratan yüce yaratıcı herhalde bunları boşuna yaratmamıştır. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Gökte burçlar var eden, orada ışık saçan güneş ve aydınlatan ayı yaratan Allah yücelerin yücesidir. İnsanoğlu o yüceler yücesi Rab Teala'ya şükran borçludur. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam, nübüvvetten evvel üzüntülü, sıkıntılı, kederli zamanlarda yüksek yerlere çıkar, bir süre insanlardan uzak, tabiatla baş başa kalırdı. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın Mekke, Medine, Uhud Dağı ve diğer başka yerlere olan sevgisini dile getiren birçok hadisi şerifi vardır. O aleyhisselatü vesselam gök cisimleriyle dahi ilgilenmiş, onların doğuş ve batışlarını dua fırsatı olarak değerlendirmiştir. Allah Resulü zaman zaman yalnız kalıp tefekkür maksadıyla memleketi Mekke dışına çıkardı. Hatta Hira mağarasında böyle bir haldeyken vahiy gelmiştir. Tabiat ve çevre güzelliklerinin insanların ruhlarını iyileştireceğinden hareketle içtimai vazifeleri ihmal etmeksizin tebdili mekan tavsiye edilmiştir. Bu sebeple seyahat etmek, çevreyi değiştirmek, tatil yapmak, tabiatla baş başa olmak insanı dinlendirir, yorgunluğunu giderir, dertlerini unutturur, sinirlerini takviye eder. Ortam değişikliği dertleri, gam ve kederi siler süpürür, kişiye geçici bir ferahlık ve rahatlama zemini sağlar. İnsan bunaldığında, sıkıldığında, daraldığında, dertlerinden kurtulmak istediğinde zaman zaman mekan değişikliği yaparak tabiata inmeli, ruhunu farklı ortamlarda dinlendirmelidir. Vesselam. Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Tabiatı Tefekkür ve Biz başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler Sesi Dergi'de. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Yeni bir programda yeniden yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.